Ayrım 12.
Zavallıcılıklar, onların içinde de böyle diyonsuzca bir kalabalığın çiçek çiçek açan hayatı coşkunluğunu gösterse, keten gibi sararıp solduklarına bakmaz, sağlıklarını bile düşünmezler. Diyonsuzca olmanın büyüsü altında yalnız kişi kişiyle yeniden bağlantı kurmaz, doğanın coşkunluğu içinde sevince kapılarak birbirine diş bileyenler, yabancılaşanlar, yitirdiği oğullarınla aradığı kimseleri bulanlar sarmaş dolaş olur, kişi kişiyle kaynaşır. Doğa bütün bolluklarını seve seve döker ortaya. Çöllerin, kayalıkların yabancıları barışır aralarında. Çelenklerle, çiçeklerle donanır Dionysos'un arabası. Aslan, kaplan koşulur boyunduruğuna. Beethoven'ın barış üstüne düzenlediği şarkı, hayal gücüyle resme çevrilince, milyonlarca insanın toz duman içinde kaldığı bir düşünülsün. Ancak böyle yaklaşılabilir Dionysosçu olana. Her tutsak şimdi özgürdür. Bütün değişmez sanılan düşmanca sınırlamalar sökülür atılır, insanlar arasındaki kötü alışkanlık, sıkıntı kalkar, istekler belirlenir. Şimdi İncil'deki evrenlerin uyumunu herkes kendine en yakın olanla birleşerek, barışarak, kaynaşarak değil de bir olarak yaşar. Artık Maja'nın örtüsü yırtılıp atılmış, bu yırtıklar içinde sır dolu, ana birin önünde herkes özünü çepeçevre uçuşur gibi sezer. Kişi kendini yüce bir topluluğun üyesi olarak koyar ortaya, türküler çığırır, oynar, oynaşır. Unutur artık yürümeyi de, konuşmayı da, göklere doğru yükselmek için oynayarak düşer yollara. Büyülenmişliği davranışlarından anlaşılır. Konuşur gibidir hayvanlar, toprak süt verir, bal verir. Doğaüstü bir anlam çıkar insandan. Kişi kendini tanrı sanır, geçerken kendinden, düşte dolaştığını gördüğü tanrılar gibi yükselir. İnsan sanatçı değildir artık, sanat eseridir. Bütün doğanın bir sanat gücüdür. Ana birin en yüce sevgilerle dolu sevincine ulaşmak için kendinden geçişin seyircisi önünde açılır gelişir. Soylu toprak yoğrulur yontulur burada. İnsanın Dionysosça evren sanatçısının çekiç vuruşları altında tunçtan sırların çağrısı çınlar. Milyonlar çöküyor, gidiyor musunuz? Seziyor musun yaratıcıyı evren? Biz buraya değin Apollocayı, bir de onun karşıtı olan Dionysosçayı sanatın yaratıcı güçleri olarak gözden geçirdik. Bunlar doğadan sanatçının eli değmeden, yardımı dokunmadan kendiliğinden ortaya çıkar. Bunların içinde onun sanat eğilimi kendini bulur. Bu yolda dosdoğru, araçsız, kendince sevince ulaşır. Hayal evreni görünüşlerinin olgunluğu, aydınlara yaraşan bir yaratıcı yüceliğe ya da tek insanın sanat gücüne bağlı değildir. O, özü coşkunluk dolu bir gerçek olarak tek insanın ortaya koyduğu yaratmayı bir yana atar, bir bakıma yaratmada tek olmayı yok etmeye çalışır. Konuyu mistik birliğin seziş gücüyle çözümlemeye çalışır. Doğanın bu doğrudan doğruya özünde bulunan sanat güçleri karşısında her sanatçı ancak bir özenticidir. O ya Apolloca bir düz sanatçısı, ya Dionysosça bir coşkunluk sanatçısı ya da söz gelişi Grek trajedyasında olduğu gibi hem coşkunluk hem düz sanatçısıdır. İşte o zaman bizim düşündüğümüz Dionysosça kişi gibidir. Tek başına, oynayan korolardan ayrı, kendi içine kapalı, Apolloca bir hayal gücüyle kendi özünü, bütünlüğünü evrenin en derin temeliyle eş ölçüde bir yaratma olarak koyar ortaya. Bu genel görüşlerden, karşılaştırmalardan sonra doğadaki sanat eğiliminin hangi basamağa, hangi yüksekliğe çıktığını anlamak için Grekleri ele alalım. Bu sanat eğilimini geliştiren onlardır. Biz artık Grek sanatçısının tutumunu, yöneldiği temel örneği ya da Aristoteles'in deyimiyle doğaya özenmeyi daha derinden anlayacak, değerlendirebilecek bir durumdayız. Bütün hayal kurmalara konu edinen edebiyata karşılık Greklerin yaratıcı hayal kurmalarından şöyle bir böyle bir takım tasarımlara dayansa bile az çok kesinlikle söz açabiliriz. Onların gözünde kolay kolay ulaşılamayan, belli, kesin, biçimlendirici gücü olan, derli toplu, ışıl ışıl parlayan, açık bir renk beğenisi vardır. Sonradan gelen kuşakların bütün utanmalarına karşılık bu beğeniden geçilemez. Onların hayal kurmaları için çizgilerin, renklerin, çevre çizgilerinin mantığa dayanan bir nedeni bulunmaktadır. Onlar en iyi bir duvar kabartması sahnelerine benzetilerek yapılır. Bu sanat gelişmesindeki olgunluğu karşılaştırma yapınca kesin olarak ölçer biçer, değerlendirebiliriz. Homeros'tan kalkarak yaratmak için hayal kuran Grekleri, hayal kuran Greklere bakarak Homeros'u anlayabiliriz. Derin bir anlamda Homeros'un hayal kuruluşlarını çağdaş bir insan olarak Shakespeare ile karşılaştırabiliriz. Buna karşılık biz, Dionysosça davranan Grekleri, Dionysosça davranan barbarlardan ayırırken, ortaya çıkan korkunç uçurumu yalnız sanılarla açıklamaya yanaşmıyoruz. Eski uygarlık evreninin bütün ürünlerini, yenilerini burada söz konusu etmeden, Roma'dan Babilonya'ya değin uzayan Dionysosça bayramların öz varlığı olarak gösterebiliriz. Onların geliştirdiği insan örneği en iyi bir durumda Greklerdeki insan örneğine, şu sakallı satyere benzer. Ona eğreti olarak erkek keçi adı verilir. Bu Dionysos'a yaraşan bir durumdur. Bu bayramlar alabildiğine canlı, dişi erkek ayrımı gözetmeksizin bir kendi başına bırakılmışlık içinde belli bir yerde kurulur. Kuşakların dalgalanmaları bütün ailelerin alışılageldiği gelenek düzenlerini aşar, ağırbaşlılık bilmez, ölçü tanımaz, doğanın en yırtıcı yabancılıkları bağlarından çözülür, en ürkütücü biçimde bir aşırı sevgiyle yırtıcılık birbirine karışır. Bu durum bana özel bir büyülü içkinin sonucu gibi gelir boyuna. Bu ateşli bayram çalkanışlarına karşılık onların bilgisi bütün karalardan, denizlerden aşarak Grek yurdunun içine değin girdi. Görünüşe bakılırsa onlar uzun bir zaman süresince burada korkuya kapılmadan kendine aşırı güveni içinde Medusa'nın başını kesip elinde tutarken dimdik duran bir Apollo biçiminde koruyucu ve savunucularını bulmuştur. O çağda bu kaba saba Dionysosça olan, gülünç yapılmaz işi yapan Apollo idi. Bu bir dor sanatıdır. Bu sanatta Apollo'nun alımlı çalımlı, yadırganan tutumu ölmezleştirilmiştir. Bu direniş daha düşsel, daha yetersizdi. O zamanlar Helenlere yaraşır derin bir kaynakta oluşan bu eğilimlere yol açılırdı. Bu Helenlerden gelme bir eğilim yoludur. Şimdi Delfoi tanrısının etkisi de bu görüşe dayanıyor. Elinde öldürücü silahları alınan güçlü savaşçıya karşı en elverişli bir zamanda anlaşma yapılmış. Bu anlaşma Grek din tarihinde çok önemlidir. Ancak bu yolla olayların ard arda dalgalanışı görünebiliyor. İki savaşçı birbirleriyle anlaşmış, yapılan kesin anlaşma sonucu aralarındaki sınır çizgisi koruna gelmiştir. Belli zamanlarda saygı duymanın bir belirtisi olan adakların gönderilmesi sağlanmış, temeldeki uçuruma bir köprü atılmıştır. Bu barış antlaşmasının anlamı içinde Dionysosça gücün ne yolla ortaya çıktığına bir göz atalım. Şu Babilonya sakalları ile insanın onlarda geriye, aslana, kaplana, maymuna gidişini karşılaştırdığımız zaman Greklerin Dionysosça içip coşmalarında evrenden çözülme bayramları ile gün açımlarının taşıdığı anlamı öğreniyoruz. İlk olarak onlarda doğa, sanata yaraşır bir şenliğe ulaşıyor. İlkin onlarda birey olma ilkesi kopma, sanatçıya yaraşır bir olay oluyor. Burada ağır baskıdan, aşırı sevgiden dolayı içilen büyüleyici içki etkisiz kalıyor. Yalnız onlardaki olağanüstü karışım, iki katlılık, Dionysosça kalabalıkların öldürücü ağrıdaki tada benzeyen olayın, acıların insanda bir tat uyandırmasına, yürekten gelen şenliğin yakınmalarla dolu seslere bir son vermesine benziyor. Yok olup gitmenin çığlığı ya da önüne geçilmez bir yitim yüzünden duyulan özlem dolu yakınmalı ses en yüksek sevinçten doğuyor. Grek bayramlarında doğanın çok duygulandırıcı bir durumu çıkıyor ortaya. Doğa bireylere bölündüğü için iç çekip yakınıyor. Böyle birbirine uygun iki dizili bir kalabalığın türküsü, davranışlarının dili Homeros Grek evreni için yenidir, duyulmamıştır. Bu yüzden onların Dionysosça müziği korku ve ağır bir baskı salıyor insana. Müzik daha önceden Apolloca bir sanat olarak bilineydi, uyumun Apolloca bir dalgalanışı olarak benimsenirdi. Onun biçimlendirici gücü Apolloca durumların ortaya konuşu ile geliştirildi. Apolloca sanat böyledir işte. Apolloca olanın müziği sesler içinde doğruca bir yaratmadır. Bu durum yaratılan seslerde kıtalarla çalınan eserlerde görülüyor açıkça. Apolloca olmayan ondan ayrı tutulan bir açık ilke vardır. Dionysosça müziğe gerçek müziğe niteliğini kazandıran da budur. Sesin titretici gücü, Melos'un birliğe ulaştıran ırmağı, uyumun başka bir varlıkla karşılaştırılamayan eşsiz evrenidir bu işte. Dionysos, Diatrambos'unda insan kendini yansıtan bütün yetilerin en yüksek basamağına çıkar. Dışa duygusuz olmaya, Maja'nın örtüsünü yırtıp atmaya, insan soyunun doğanın dehası olarak bir olmaya doğru itilir. Şimdi doğanın özü kendini ortaya koyan bir güç olarak açıklanmalıdır. Bu kendini ortaya koymanın yeni bir evreni vardır. Bütün gövde kendini ortaya koyan sır varlıktır. Yalnız ağız, yüz, söz kendini ortaya koyucu nitelikte değildir. İnsan varlığı bütünüyle ortaya koyar kendini. İnsanın bütün organları uyumlu bir oyun içinde kendini ortaya koyar. Müziğin gitgide büyüyen bütün yaratıcı güçleri uyum içinde, atılgan davranışta, ses düzeninde birdenbire yükselir. Daha da güçlenir. Bütün bu özünü ortaya koyan güçlerin birlikte çözülüşünü kavramak için insanın daha önceden şu kendiliğinden yaptığı davranışların en yüce doruğuna ulaşması gerekir. Bu kendiliğinden dışa vurma adı geçen güçlerin içinde kendi özünü ortaya koyucu bir varlık olarak anlaşılır. Çünkü Diatrambosçu Dionysos yamağı ancak kendi benzerleriyle kavranabilir. Apolloja davranan Grek ona böyle bir hayranlıkla bakar. Öylesine büyük bir sarhoşlukla dolar ki bütün gördüklerini kendisindenmiş sanır. Ona hiçbir şey yabancı gelmez. Dionysosça evren onun Apolloja bilincinin üzerine bir örtü çeker. Bunları kavrayabilmemiz için Apolloja kültürün pek başarılı yapılarını, onların üzerinde durduğu temellerine değin taş taş söküp kaldırmamız gerekir. Burada üzerinde ilkin durmamız gereken yönetici durumda olan Olimpios tanrılarının gösterişli heykelleridir. Bu yontular bu yapının doruğunda doğuyor. Onların yaptığı işler ışıl ışıl yanan duvar oymalarını süslüyor. Onların arasında Apollo kendi başına kaygısız, en önde bulunursa şaşıp kalmayalım. Apollo'da kendini açığa vuran eğilim genel olarak bütün Olimpios evrenini yaratmıştır. Apollo bu anlamda onların atası sayılır bizce. Hangi yüce güç kaynağı vardır ki ondan Olimpios'un bu ışıl ışıl yanan topluluğu fışkırmasın? İçinde başka inançlar taşıyan bir kimse bu Olimpioslulara yaklaştığı, o töresel yüceliğe ulaştığı, o kutluluğa, o büyüklere eriştiği zaman kendinden geçer, taşar. Onların gönül okşayan sevgi dolu bakışları karşısında büyülenir. Gücünü yitirir de öyle ayrılır oradan. Tutamaz kendini. Burada göz önüne getirilen derin coşkunluk bir dincilik, bir din görevi değildir. Burada bizce sözü edilen çok verimli bir başarıya ulaştırıcı nitelikte olan varlıktır. Bunun içinde her şey ister iyi, ister kötü olsun tanrılaştırılmıştır. Burada seyirci yaşamın düşlenen çalkantısı karşısında her baktığı yerde tatlı bir duyarlılık içinde yükselen Helena'nın öz varlığının yalnız düşüncede yaşayan ana biçimini gören, bu yiğit insanların hangi büyüleyici içkiyle yaşamanın tadına vardıklarını kendi kendine sorar. Biz ilkin geriye dönerek bu anlayışlı seyirciye şöyle seslenmeliyiz. Oradan ayrılma, Grek halk bilgeliğinin kendi hayatı üstüne ne söylediğini dinle. Bu hayat anlatılmaz bir parlaklık içinde senin önünde açılıyor. Bir eski masal vardır hani. Kral Midas uzun bir süre Dionysos'un yoldaşı Sile'nin ardından gitmiş, ormanda avlanmış, onu tutamamış. Eninde sonunda onu ele geçirdiği zaman insanlar için en iyinin, en çok beğenilenin ne olduğunu sormuş. Daimon olduğu yerde sessiz, kımıldamaksızın durmuş. Kralla bir süre didiştikten sonra çınlayan bir gülüşle söze başlamış. Zavallı, bir günlük ömrü olan insan soyu, rastlantının acı çekişin çocukları. Sen ne dayatıp durursun sana yaraşmayan, en çıkarlı olan şeyi söylemem için? Sence en yüce olan ulaşılamayandır. Doğmamak için, yok olmak için. İkinci en iyi de senin şimdilik ölmendir. Bu halk bilgeliğinin Olimpios tanrılar evreniyle ne ilgisi var? Bu evren kendi acıları içinde inanç yolunda ölen bir kimsenin insana parmak ısırtan görünüşü gibidir. Olimpios'un büyülü dağı şimdi önümüzde açılıyor, bize derinliklerini gösteriyor. Grekler varoluşun korkularını da korkunçluklarını da sezmiş, anlamış. Yaşayabilmek için onların önünde ışıldayan Olimpios'a yaraşan bir hayale dalmanın yaratıcı eyleme kapılmanın doğuşunu göstermek gerekiyordu. İşte doğanın titanca güçleri karşısında duyulan korkunç güvensizlik, işte bütün bilgilerin üstüne çömelen acımak bilmez Moira, işte büyük insansever. Prometheus'un akbabası, işte zavallı Ödipus'un düştüğü korkular bataklığı. İşte Orestes'i anasını öldürmeyi iteleyen Atres oğullarının başına gelen yıkım. Kısacası şu orman tanrısının bütün felsefesi, içinde pek yiğit Etrükslerin yok olup gittikleri bütün mitos örnekleri. Bunlar Olimpiyosluların sanatçı çevresi dolayısıyla Greklerin eliyle yaratılmış, boyuna yeni olandan çıkıp gelmiştir. Bunlar boyuna gözden kaçar, örtülü kalır. Grekler bu tanrıları çok derin yaşama gerekliliği yüzünden yaratmışlar. Özlü bir barışın doğurduğu bu Olimpiyoslu tanrılar düzeni, ağır ağır gerçekleşen bir göçüş içinde, Apolloca bir güzellik eğilimiyle kaynağa varan korkunun, Titanca tanrılar düzeninden getirilmiştir. İşte bizim tasarladığımız oluş budur. Bu dikenli çalıdan gülün çıkışı gibi olmuştur. Bu duyarlı olmaya çok eğilim gösteren ulusal hayat, tanrılar arasında daha yüksek bir ünle kuşatılmış olarak gösterilmeyeydi, acılar içinde hayatı sürdürmek için yeterli güç taşıyan tek ulus olurdu. Varlığın ilerleyen bir olgunluğa, bir bütünlüğe ulaşmasını uzun bir hayat içinde gerçekleştirmek için o eğilim sanatı yardıma çağırmış, özünde Helen istencini pırıl pırıl bir aynadaki gibi yansıtan Olimpios evreninin de doğmasını sağlamıştır. Tanrılar insan hayatını böyle düzene koyar. Kendileri de yalnız başlarına, kendilerine yeten tanrısal bir yasaya uygun olarak yaşarmış. Varoluş tanrıların pırıl pırıl bir güneş aydınlığında, kendi özü içinde bir çaba olarak sezilir. Homeros insanların özel acısı ondan ayrılmaya, en önce şu yakın olandan kopmaya dayanır. Şimdi Sile'nin bilgeliğine dönerek onlardan söz edebiliriz. Söyleyeceğimiz söz şudur. Onlar için en kötü olanı şimdicek ölmek, ikinciliğin kötü olanı da bir kez gerçekten ölmek. Yakınma bir defa çınlamışsa bu kısa bir süre yaşayan Akilios'tan bu sararan yaprakların değişmesinden, insan soyunun dönüşmesinden ya da yiğitler çağının batışından yeniden çıkmıştır. Pek uzun boylu yaşamaya özlem duymak, yiğitlerin en büyüğüne yakışmaz artık. O yaşadığı günün değerini kendiliğinden koyar ortaya. Apolloca basamakta varoluşa karşı sezilen istenç, dileyince böyle korkunç diler. İşte Homerosça davranmayı bilen bir kişi, kendini bu varlıkla bir duyar. Yakınma onun yarışma türküsünde kendini gösterir. Bu yüzden anlatılamayacak ölçüde yücedir Homeros. O Apolloca olan bir ulus kültürünün içinde tek başına kalmıştır. Doğanın bir ulusun hayal kurma gücüyle eyleme geçen biricik yaratıcı sanat adamıdır. Homerosça olan özlülük, Apolloca bir yaratıcı hayal kurmanın kavranması için yüce bir başarıdır. Bu öyle bir yaratıcı hayal kurmadır ki, doğayı kendi düşüncelerinin ereğine göre boyuna değiştirir. Gerçek erek, bir hayale bürünür. Apollo bir töre tanrısı olarak kendine bağlı kalanlardan ölçüyü, onu iyi koruyabilmek için de kendini bilmeyi ister. Güzelliğin estetik gerekliliği yanında kendini bilin, aşırılığa kaçmanın sürdürülmesi de böyle olur. Ölçüyü aşma ve kendiliğinden aşırılığa kapılma, Apolloca olmayan çevrelerden gelen düşman ruhlu daimonların işidir. Bu yüzden bu aşırılık, bu ölçüsüzlük, Apollo öncesi çağın, Titanlar çağının, barbar ülkelerinin nitelikleri sanılmış. İnsanlara karşı duyduğu Titanca sevgi yüzünden Prometheus'u akbabaların didik didik etmesi gerekmişti. Sphinx bilmecesini çözen yüksek bilgeliğinden dolayı Ödipus, mutsuzluğun allak bullak eden bir çevrintisine düşmüştü ister istemez. Delfoy tanrısı Grek geçmişini böyle yorumlamıştı. Halk türküsü bizim için müziğin evren aynasıdır. Şiirde anlatılan birbirleriyle baş başa giden bir düş olayını, yaratıcı hayal gücünü araştıran ezgidir. Bu bakımdan ezgi ilk ve geneldir. Bu genellik bu niteliği yüzünden birçok yazılarda pek çok nesnelleşmelere bile kendiliğinden katlanabiliyor. Dipnot 1. Nesnelleşme bir düşüncenin, bir tasarımın elle tutulur, gözle görülür duruma gelmesi. belli kişisel bir bakış açısından değil de genel düşünmeyi, özü kavramayı bilen herkes tarafından eş değer ölçüleri içinde değerlendirilecek bir nitelikte olma. Nietzsche, duyuşçu, yapmacıklarla bulaşıp bozulmadan özden bir bütünlük içinde doğan halk şiirini, doğaya yaklaşan onunla iç içe, öz öze olduğunu sezen, duyan bir sanatçı örneğinin yarattığı düşünce ürünleri olarak değerlendiriyor. Burada nesnelleşme, bütün evrene açılma, genel geçerliği olan bir değer kazanma anlamına geliyor. Ezgi, halkın değerlendirmesi içinde yaygın bir önem ve genellik taşır. Ezgi, şiiri özünden doğurur. Boyuna yeniden yaratır. Bize halk şiirinin bütünleyici bölümü olarak görünür. İlkin Helen dünyasında açık bir nitelik kazanan, sonra trajedya ve dramcı Diatrombos'a değin gelişen yeni özün nerede bulunduğunu araştıralım. Bu konuda bize ilk çağ şiirinin atası ve ışıldağını taşıyan Homeros'la Arkiloks'a daha güvenilir bir duyuşla bilgi verir. Dipnot 1. Arkilos, İsa'dan önce 712-468. İlk çağ Yunan şairi Parosludur. Yunan şiirinin kurucusu sayılır. Trakyalılarla savaşmış, yiğitlikler göstermiş, bir söylentiye göre savaşta ölmüştür. Şiirlerinde yalın halk dilini kullandı. Yergiye kaçan alaycı bir anlatım vardır. Günümüze çok az şiiri kaldı. Çünkü öz bakımından yepyeni olan yalnız bu ikisidir. Bunlardan doğan bir yalım akımı durmaksızın bütün Grek soyuna akmıştır. Bu konuda böyle bir inancı benimsemek doğru ve yerindedir. Homeros kendi içine gömülmüş, ışıl ışıl düşler gören, Apolloca davranan özlü sanatçı örneğidir. Bu yüzden yeni estetiğin şiir sanatı konusunda açıklanarak buna bağlanması gerekiyor. Burada nesnelere yönelen objektif sanatçının Arkilos'un karşısına birincisi Homeros, içine kapanan subjektif bir kimse olarak çıkıyor. Bu açıklama içine kapanan bir sanatçıyı biz iyi olmayan bir sanatçı diye anladığımız için pek işimize yaramaz gibidir. Sanatın her tür ve aşamasında en önce içine kapananın başarısını benden çözülmede buluruz. Burada her bireyci istenç ve isteğin susması gerekir. Varlığa yönelici tutum olmadan, ilgi duyucu özlü bir görüşe bağlanmadan, gerçek, güvene değer bir sanat yaratmasının bulunabileceğine inanamayız. Bizim estetiğimizin bu şairin nasıl sanatçı olabileceği sorununu çözümlemesi gerekir. Bu ozan yani şair, bütün zamanların verdiği bilgiye, deneyime göre boyuna ben diyebilen, kendi isteklerinin, acılarının türlü türlü ses ölçülerini önümüze seren kimsedir. Homeros'un yanında Arkiloks'un şu iğrenmesinden, yermesinden coşkuya kapılmış durumu ile tutkusundan doğan çığlığı bize korku salıyor. Gerçekten o da şu ki, içe kapanıcı denen sanatçı olmayan kimselerden değildir. Öyleyse sanatçıya, ozana bu varlığa yönelen sanat yuvasını veren kimdir? Delphoe bilincisinin bile pek saygı değer sözlerle anlattığı bu saygı nereden geliyor? Şiirler kendi şiir anlayışı üstüne pek derin olmayan, kendine özgü, karanlık, derin bir düşünceye dayanmayan, yalnız içe dönücü gözleme bağlı, parlak bir ışık getirdi bize.